Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Eski Antlaşma'dan Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının 6. bölümüne bakacağız. Bu bölüm birçok değişik konuyu ele almaktadır. Hristiyan olsun ya da olmasın, günümüz iş dünyası için yararlı bazı öğütlerle başlar. Bunlar iyi iş ilkeleridir. Gördüğünüz gibi Tanrı ister kurtulmuş olsun ister olmasın, bütün insanlığa epey iyi öğütler vermiştir. Oğlum diyor, eğer birine kefil oldunsa, onun borcunu yüklendinse, düştünse tuzağa kendi sözlerinle, ağzının sözleriyle yakalandınsa. 1 ve 2. ayetler. Her zaman için iyi öğüt olan iki şeyden söz eder burada. Bir arkadaşınız için kefil olmak konusunda dikkatli olun. Ve hiçbir zaman bir yabancıyla ortak olmayın. Kurtulmamış kişi bu öğüdü iş hayatında izleyebilir ve bu kendisi için yararlı olabilir. 2. ayet, adamın böbürlendiğini ima etmektedir. İnsanların başka birisiyle bir belgenin altına imza atmalarının nedeni belli ki önemli biri olmayı istemeleridir. Finans alanında önemli olmak isterler. Bizlerin bu konuda dikkatli olmamız gerektir değerli dostum. O kişinin eline düştün demektir diyor 3. ayette. Daha önce ne diyordu? Oğlum eğer birine kefil oldunsa, onun borcunu yüklendinse, düştünse tuzağa kendi sözlerinle, ağzının sözleriyle yakalandınsa, o kişinin eline düştün demektir. Oğlum şunu yap ve kendini kurtar. Git yere kapan onun önünde, ona yalvar yakar. Ona gidip durumu düzeltmekten korkmayın. Dostlarınıza sarılın ve düşmanlarınız konusunda dikkatli olun. Burada söylemek istediği aynen budur ve bunu başka yerlerde de tekrar edecektir. 6. bölümün 4 ve 5. ayetleri şöyle diyor. Gözlerine uyku girmesin, ağırlaşmasın göz kapakların. Avcının elinden ceylan gibi, kuşbazın elinden kuş gibi kurtar kendini. Gidip yatıp uyumayın, durumu düzeltin. Bir belge imzaladınızsa tuzağa düşmüş bir kuş gibisinizdir demek. Bu bir uyarıdır. Evet, eğer bir belgeye imza attıysanız o zaman tuzağa düşmüş bir kuş gibisiniz. Şimdi olumlu yönü sunacaktır. İnsanın işinde yaptıkları, söyledikleri konusunda akıllı davranması gerektiğinin yanı sıra aynı zamanda karıncalardan da bir şeyler öğrenmesi gerekir. Ey tembel kişi, git karıncalara bak, onların yaşamlarından bilgelik öğren. Başkanları, önderler ya da yöneticileri olmadığı halde yazın erzaklarını biriktirirler, yiyeceklerini toplarlar biçim mevsiminde. 6-8. ayetler arası. Küçük karınca büyük bir öğretmendir değerli dostum. Karınca teyze bize büyük gerçekler gösterebilir ya da karınca amca. Bu gerçeklerden biri iş konusunda çok gayretli ve çalışkan oluşudur. Bu Tanrı çocuğunun küçük karıncadan öğrenebileceği bir şeydir. Karınca yaşamı için en önemli şeyi yapmaktadır. Kış için yiyecek hazırlamakta, gelecek için hazırlık yapmaktadır ve bu konuda da meşguldür, uğraş içerisindedir. Günümüzde Mesih inanlıları arasındaki büyük günahlarından biri tembelliktir. Evet, tembellik. Tembellik hem imanlıları yıpratır, hem bir ulusu hem bir aileyi. Ve tembel kişilerin çoğu da Rabbin işinde tam gün olarak bulunabilir. Hepimizin kendimize boş vakitlerimizle ne yaptığımızı sormamız gerekir. Tanrı sözünü okuyor muyuz? Tanrı sözünü etüt ediyor muyuz? Çalışıyor muyuz? İnceliyor muyuz? Ben tembelliğin değerli dostum, günümüzde Rabbin hizmetindeki lanet olduğunu düşünüyorum. Sadece Rabbin işinde değil, her alanda bir lanettir tembellik. Genç bir adam yanıma gelip bir vaiz olarak işimin bittiğini düşünüyorum. 3 yıldır burada pastörlük yaptım ve artık ne hakkında vaaz verebileceğimi bilmiyorum. Kendimi kurumuş bir kuyu gibi hissediyorum dedi. Tabii ondan sonra çok dindarlaşıp dua ve düşüncede çok vakit geçirdim dedi. Ona, Tanrı sözünde ne kadar zaman geçiriyorsun? Onu etüt etmekte yani çalışmakta, incelemekte ne kadar vakit geçiriyorsun diye sordum. Ondan kesin bir yanıt alamadım ama kutsal kitap etüdü için haftada bir saatten daha az vakit geçirdiğini söyledi. İş konusunda epey iyiydi. Önemli iş yapılmadan kalırken her zaman bir şeyler yapıyordu. Ona, değişmezsen Rabbin hizmetinden çıkmalısın. Pazar sabahı kürsüye hazırlanmadan çıkmak utanç verici bir şeydir. Tanrı sözünden söyleyecek bir şeylerin olmalıdır dedim. Karıncanın o çocuğa verilecek bir dersi vardır. Ey tembel kişi, git karıncalara bak. Onların yaşamından bilgelik öğren, hikmet öğren yani. Ne zamana dek yatacaksın ey tembel kişi diyor Süleyman Peygamber, Özdeyişler 6-9-11. Ayetlerde. Ne zamana kadar yatacaksın ey tembel kişi? Ne zaman kalkacaksın uykudan? Biraz kestireyim, biraz uyuklayayım. Ellerimi kavuşturup şöyle bir uyuyayım demeye kalmadan, yokluk bir haydut gibi, yoksulluk bir akıncı gibi gelir üzerine. Şimdi kötü bir adamın, bir Bileal oğlunun tanımına geldik. Şöyle diyor 6. bölümün 12-13. Ayetlerinde. Ağzında yalan dolaşan kişi soysuz ve fesatçıdır. Göz kırpar, bir sürü ayak oyunu, el kol hareketleri yapar. Ağzında yalanla dolaşan kişi soysuz ve fesatçıdır diyor Süleyman Peygamber. Bir insanda buna hiç dikkat ettiniz mi? Yaptığı her şey, her mimiği bir şeyler ima eder. Söylediği her şeyin kirli bir bağlantısı vardır. Bu alanda tam sınırda olan Hristiyanlar da vardır ne yazık ki. Hayır, böyle olmaması gerekir. Böyle bir vaiz tanıyorum değerli dostum ve yıllar önce ondan uzaklaştım. Bu türde bir din adamı olmayan başka Hristiyanlar da biliyorum. Söyledikleri her şeyin çift anlamı vardır. Toplantılarında çifte anlamlı espriler yapan sözde Hristiyan bir grup biliyorum. Sözlerinde her zaman küçük bir ima vardır. Bu Tanrı'nın aleyhinde konuşmakta olduğu bir şeydir değerli dostum. Ağzında yalanla dolaşan kişi soysuz ve fesatçıdır diyor. Göz kırpar, bir sürü ayak oyunu, el kol hareketleri yapar. Ahlaksız yüreğinde kötülük tasarlar diyor 14-15. Ayetlerde. Ahlaksız çekişmeler yaratır durmadan. Bu yüzden ansızın yıkıma uğrayacak, birdenbire çaresizce yok olacaktır. Ahlaksızlık sapıklıktır. Çekişmeler yarattığına ya da ektiğine dikkat edin. Karşımızda Tanrı çocuğu olması gereken biri var. Buna karşın vücudunun her hareketi ima taşımaktadır. Büromda benim için çok şeyler ifade eden bir adamın resmi var. Büyük bir vaiz değildi ama büyük bir Tanrı adamıydı. Geçmişte o adamla birçok saatler geçirdim. Bana her zaman konuşma paklığını hatırlatır. Konuşma paklığı. İçinde ima taşıyan ya da açık saçık öğeler olan bir şey söylediğini hiç duymadım. Yaşamı öğle güneşi kadar berrak ve temizdi. Günümüzde bu tür adamlara ihtiyacımız vardır. En son modaları takip eden, en son şeyleri bilen ve saçları son moda kesilmiş o akıllı gençlerden daha çoğuna ihtiyacımız vardır. Evli oldukları halde kızlara baktıklarını görebilirsiniz. Karıları onlardan kesinlikle emin olamazlar. Ama biz ne kadar hoş bir kişilikleri var diyoruz değil mi? İşte bu yanlıştır. Size bir şey söylemek istiyorum değerli dostum ve bunu çok açık bir şekilde söyleyeceğim. Günümüzde Hristiyan hizmetinde olan bir sürü insan var ama hiçbir yere gitmiyoruz. Neden bir yere gitmediğimizi biliyor musunuz? Çünkü Tanrı alaya alınmaz. Tanrı'nın sözü bize şöyle diyor Galatyalılar 6. bölüm 7-8'de. Aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Kendi doğal benliğine eken benlikten ölüm biçecektir. Ruha eken ruhtan sonsuz yaşam biçecektir. Tanrı kandırılamaz değerli dostum. Tanrımız kutsal bir yaşam talep eder. Neden biliyor musunuz? Çünkü kendisi kutsaldır. Tanrı o tür bir tanrıdır, kutsaldır. Ve kendisine bağlananlardan da, kendisine iman edenlerden de kutsallığı ister. Evet, Tanrımız kutsaldır. Tanrı o tür bir tanrıdır ve Tanrı'nın ilgileneceği ve kutsayacağı türdeki insan da kutsal bir insandır. Karşımızda kutsal bir Tanrı olduğunu anlamamız gerekiyor. Yaşamda kutsallığın vurgulanışından dolayı kutsallık hareketi olarak tanınan hareketin içerisinde olan harikulade bir vaiz arkadaşım var. Bir gün ona, sizler için eleştirim kutsallığınızı yitirmenizdir ve Tanrı'dan çok uzaklaşanlarımız için çabada bulunması gerekenler sizsiniz dedim. Günümüzde dostum, Tanrı halkı arasında kutsal yaşamın vurgulanması çok gerekmektedir. Tanrı'nın nefret edebileceği bazı insanlar için inanılmazdır. Onu sadece bir sevgi tanrısı olarak görürler. Böyle bir tepkilerinin olmasının nedeni de kıyaslamayı temel alan bir mantık kullanmalarıdır. Vurgulanan Tanrı'nın sevgi olduğudur. Bu elbette doğrudur. Tanrı sevgidir. Bundan sonra gelen nokta ise sevginin nefretin tam karşıtı olduğudur ve bu da doğrudur. O zaman vardıkları sonuç Tanrı'nın hiçbir şeyden nefret edemeyeceğidir ama bu doğru değildir. Tanrı sevgidir ama Tanrı kötülükten, günahtan nefret eder. Aynı şeyi insan ilişkilerinde de görebiliriz. Küçük çocuğunuzu seversiniz ama onun küçük bedenini mahveden ateşten nefret edersiniz değil mi? Çocuğunuzu seversiniz. Hem de canınız gibi seversiniz. Ama onu mahveden ateşten, onu hastalığa düşüren virüsten, mikroptan nefret edersiniz. Çocuğunuzu seversiniz ama bahçenize girip çocuğunuzu ısırmaya çalışan ağzı köpüklü deli köpekten nefret edersiniz. Çocuğunuzu seviyorsanız, çocuğunuza zarar veren herhangi bir şeyden, o deli köpekten ya da virüsten nefret edeceksiniz. Bunun tersi olamaz. Tezatlar dünyası, günahın girmiş olduğu bir dünya var oldukça. Doğruyu sevecek ve yanlıştan nefret edeceğiz. Ya da diğer yandan eğer günahı seviyorsanız, o zaman normal olarak doğruluktan nefret edeceksiniz. Ya doğruluğu seveceksiniz, ya günahı seveceksiniz. Doğruluğu severseniz günahtan nefret edeceksiniz. Günahı severseniz doğruluktan nefret edeceksiniz dostum. Bu kadar basit. Tanrı sözü bizlere iyiyi sevmemiz ve kötüden nefret etmemizi söyler. Vaiz kitabına geldiğimizde sevmenin zamanı var, nefret etmenin zamanı var dediğini göreceğiz. Şimdi Tanrı'nın nefret ettiği 7 şey olduğunu öğreniyoruz. Rabbin nefret ettiği 6 şey, iğrendiği 7 şey vardır. Gururlu gözler, yalancı dil, suçsuz kanı döken eller, düzenbaz yürek, kötülüğe seyirten ayaklar, yalan soluyan yalancı tanık ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi. Özdeyişler kitabı 6. bölüm 16-19. ayetler. Tanrı'nın iğrendiği şeyler bunlardır. Tanrı bu şeylerden nefret ettiğini kesin bir şekilde söylemektedir dostum. Ve bizlerin de bunları nefret listemize eklememiz, almamız gerekir. Bu Tanrı'nın bir şeyden nefret ettiğini bildirdiği ilk kez değildir. Eğer tesniyeye dönerseniz şu sözleri okuyacaksınız. Tanrınız Rabbin nefret ettiği dikili taş dikmeyeceksiniz. Tanrı herhangi türde bir puttan ya da yüreklerimizde kendisinin yerini alacak her şeyden nefret eder. Tanrı'nın nefreti büyük milenyum mezmuru olan Mezmur 45:7'de yeniden bildirilir, vurgulanır. Sen doğruluğu sever diyor, kötülükten nefret edersin. Biri ötekini gecenin gündüzü izlediği gibi izler. Tanrı vahiy kitabında ilk kiliseye yine de olumlu bir yanın var. Nikolas yanlılarının yaptıklarında nefret edersin. Ben de nefret ederim demişti. Gördüğünüz gibi dostum, Tanrı sever ama aynı zamanda nefret de eder. Çinli ve Avrupalı aşçıların ince bir sanatla geliştirdikleri tatlı ve ekşinin birleşimi gibidir. Tanrı sevgidir ama aynı zamanda Tanrı nefret eder. Neden? Kötü olandan nefret eder. Puttan, kısacası günahtan ve kutsal kitap bu durumu yeterince dile getirir. Tanrı nefret eder. Neden? Burada söylüyor. gururlu gözlerden, yalancı dilden, suçsuz kanı döken ellerden, düzenbaz yürek, kötülüğe seyirten ayaktan nefret eder. Yalan soluyan yalancı tanıktan ve kardeşler arasına çekişme sokan insanlardan Tanrı nefret eder. Kutsal kitaptaki 7 sayısı kusursuzluğu değil, bütünlüğü bildirir. Tanrı bu tür şeylere tam bir nefret duyar. Bunlar insanların tam yozluğunu ve tam bozukluk ve alçaklıklarını ortaya koyan şeylerdir. Tanrı da bunlardan nefret ettiğini kaydettirmiştir. Tanrı, liberal tanrı bilimin kendisinin ağlayan ama hiçbir zaman çalışmayan, insanların günahları karşısında sadece gözlerini kapayan ve kötülük konusunda hoşgörülü olan ve günahı cezalandırmaya cesaret olmayan duygusal ve bunak bir ihtiyar olduğu tezini çürütür. Tanrı severim der. Ama aynı zamanda da kötülükten, günahtan nefret ederim der. Özellikle Avrupa ülkelerinde suçlulara karşı çok iyi oldukları düşüncesinin var olmasının nedeni kuvvetli bir ceza programını kabul etmeye cesaretlerinin olmayışıdır. Günümüzde toplumumuzu kirleten ve mahveden şey budur. Tanrı suçluyu cezalandırmaya razıdır. Tanrı insanların düşüncesinden korkmaz. Tanrı korkak değildir. Tanrı suçluları hiçbir şekilde temize çıkarmayacağını söyler. Tanrı'nın yasaları bozulmaz ve değiştirilmez değerli dostum. Şimdi bu çirkin ve nefret dolu gruba bir bakalım. Bunlar Tanrı'nın defterinin nefret sayfalarındadırlar. 1. Gururlu gözler. Harfiyen çevirisi kibirli bakışlardır. Bu kendisine fazla değer verip başkalarına yeterince değer vermeyen bir tutumdur. Bir gururdur. Kendinizin başka birisinden daha iyi olduğunuzu söyleyen yürekteki o düşünce, yüzdeki o ifade, yüzün bir dönüşü, gözlerdeki o flaştır. Tanrı ben bundan nefret ederim der. Bu Tanrı'nın listesinde birinci sırada gelir. Tanrı bunu adam öldürme ve ayaçlıktan önceye koyar. Tanrı gururlu bakıştan nefret eder. Günümüzdeki kiliselerde insanların gururlu bakışlarını sürdürmeleri ve kimsenin bu konuda hiçbir şey söylemeyişi tuhaftır. Cennette ilk açık günahın, özgün günahın gurur olduğunu biliyor muydunuz? Seher'in oğlu şeytan Lucifer'in yüreğinde göklere çıkacağım, tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım, Safo'nun doruğunda ilahların toplandığı dağda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak, kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım deyişinde gururlanmıştı. Bu gurur sözleriydi ve Tanrı bundan nefret eder. Ve Aden bahçesinde insana gelip Tanrı gibi olacaksın diyen de yine bu gururlu şeytandı. Düşen, atılan iblisti. Bütün psikolojik rahatsızlıklar ve psikomatik rahatsızlıkların arkasında anormalliğin kaynaklandığı bir ağaç gövdesi olması epey ilginçtir. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz değerli dostum? Tam bir kişilik olamayışıdır. Önemli birisi olmayı, belirli statü simgelerine sahip olmayı istemektir. Bunlardan biri Tanrı'dan bağımsızlıktır. Kişinin kendi tasarısı olmayı istemesidir. Küçük benliği Tanrı haline getirmektir. İşler aracılığıyla kurtuluşun insanlara çekici gelişinin nedeni budur. İnsan kendi kurtuluşumu kendim kazanacağım. Bunu kendim yapacağım. Sana ihtiyacım yok Tanrı diyor. Hele hele oğlunun benim için ölmesine hiç ihtiyacım yok diyor. Ben senin huzuruna geldiğimde senin kenara çekilmeni istiyorum. Çünkü ben de senin kadar iyiyim ve şuraya senin tam yanına oturacağım der. Dostum, işlerle gerçekleşen kurtuluş düşüncesi psikolojik bakımdan hasta olan insanların ürünüdür. Tanrı gururlara karşı koyar ama alçak gönüllülere saygı duyar. Yüksek, kibirli bakışları aşağıya indireceğini söyler. Tanrı Eyüp peygambere gururluya bakıp onu çökert, kötüleri bulundukları yerde ez dedi. Rab İsa Mesih dağdaki vaazında ne mutlu ruhsal yoksul olanlara, göklerin egemenliği onlarındır demişti. Mezmur yazarı da aynı şeyi söylemektedir. Ya Rab, yüreğimde gurur yok, gözüm yükseklerde değil, büyük işlerle, kendimi aşan harika işlerle uğraşmıyorum. Alçak yeri alıp, Ya Rab, ben zayıfım, yapamıyorum, sana ihtiyacım var dememiz gerekir. Geçen gün genç bir adamın gençlerden oluşan bir gruba yürüdüğünü gördüm. Büyük, kasılarak yürüyen bir bebekti. Evet, aynen öyleydi. Arkadaşları tarafından kabul edilmek istiyordu. Bunun üzerine onların yanına gitti, etrafına bakındı ve bir denizci gibi küfür etmeye başladı. Zavallı çocuk. Ne kadar zavallı bir bebek. Kendisini arkadaşlarına kabul ettirmeye çalışıyor. Neden Tanrı'nın önüne gidip de ona gerçeği söylemiyor diye düşündüm. Psikolojik olarak insan bütün bu sahte şeylere adapte olur. Mezmur yazarının yaptığı gibi Tanrı'ya, "Ya Rab, yüreğimde gurur yok. Gerçek olmayan iddialarda bulunmayı istemiyorum. Bana ait olan hiçbir doğruluk yok" demesi ne kadar daha iyi olurdu. Tanrı'ya kurtuluşunuz için gittiğinizde gerçek, tam bir kişilik alırsınız değerli dinleyicilerimiz. Tanrı'nın Yeşaya peygamber aracılığıyla ne söylediğini dinleyin. "Ancak ben," diyor Tanrı, "alçak gönüllüye, ruhu ezik olana, sözümden titreyen kişiye değer veririm." Dostum, Tanrı'ya bu şekilde gelmeye razıysanız, Tanrı sizi kabul edecektir. Tanrı gururlu bakıştan nefret eder. Ama Tanrı kendisine alçak gönüllülükle, ezik bir yürekle geleni kabul eder. Tanrı'ya bu şekilde gelmeye razıysanız, Tanrı sizi de kabul edecektir. Tanrı yalancı dilden nefret eder. Bu ikincisidir. Kutsal kitapta alkolün kötüye kullanılmasından çok dilin kötüye kullanılması hakkında daha çok ayet olduğunun hiç farkına vardınız mı? Dilin kötüye kullanılması bütün ırklar ve dillerde var ve yaygın olan bir durumdur. İnsanlar bir diller hareketinden söz etmektedirler. Günümüzde büyük bir diller hareketi var. Onun ne olduğunu biliyor musunuz? Yalancı dil. Ne kadar hüzünlü değil mi? Mezmur yazarı büyük bir olasılıkla Davut peygamber şaşkınlık içerisinde "bütün insanlar yalancı dedim" demiştir. Doktor Carroll bizlere derste Davut acelesinde bütün insanların yalancı olduğunu söylemiştir. Bunun üzerinde düşünmek için epey zaman harcadım ve "Davut'la hala aynı görüşteyim" derdi. Ben de Davut'la aynı fikirde olduğumu itiraf etmeliyim. Mezmur yazarı, "Ya Rab, kurtar canımı yalancı dudaklardan, aldatıcı dillerden" demiştir. Davut itiraf duasında, "Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde" demiştir. Tanrı gerçek Tanrısıdır. "Ruhumu ellerine bırakıyorum Ya Rab. Sadık Tanrı, fidye ile kurtar beni." Bu ne kadar harikadır. Yalancı dilden ne kadar farklıdır. Tanrı'nın nefret ettiği üçüncü şey, suçsuz kanı döken ellerdir. Katil kişi hem Tanrı ve hem de insan için özellikle tiksindirici ve itiraz ettiricidir. Tanrı katilin cezalandırılması gerektiğini söyler. Çünkü Tanrı'nın kutsal olduğunu söylediği şeyi, insan hayatını almıştır. Günümüzde popüler düşünce bunu tamamen tersine çevirmiştir. Bir adam öldüren katil mahkemeye çıkartıldığında birdenbire katilin hayatı değerli görülmeye başlanıyor. Tanrı insan hayatının değerli olduğunu söyler ve bir katil birisini öldürdüğünde karşılığında kendi hayatını vermesi gerektir. Tanrı sözünün öğretisi budur. 4. Tanrı'nın nefret ettiği dördüncü şey, düzenbaz yürek. Kötülük yapma düşünceleridir. "Ben bütün insanlığın kötü düşünceleri olduğuna inanıyorum," Rab İsa Mesih. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, cinsel ahlaksızlık, hırsızlık, yalan tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır demiştir. İnsan yüreğinden çıkan şeyler çirkin şeylerdir. Bu arada Tanrı'ya kafanızda ve yüreğinizde olan şeyleri hiç itiraf ettiniz mi? Hepimizin bunu yapmamız gerekir. Temizlenmemiz gerekir. Tanrı kötülüğün ve fesatlığın anatomisini ele almaktadır. Bu anatomi gözleri, dili, elleri, yüreği ve birazdan göreceğimiz gibi ayakları içermektedir. Kötülüğe seyirten ayaklar, bu beşincidir. Yürek yolu açar ve ayaklar da izler. Yeşaya bunu şu şekilde dile getirmiştir. ayakları kötülüğe koşar, çekinmeden suçsuz kanı dökerler. Akılları, fikirleri hep kötülükte, şiddet ve yıkım var yollarında. Bunlar Tanrı'nın nefret listesinde olan şeylerdir. 6. Yalan soluyan yalancı tanık. Günümüzde insanların yalan yere yemin etmeleri sık görülen bir durumdur. Zamanımızın yaygın günahlarından biri gibi görünmektedir. Tanrı'nın nefret ettiği bir şeydir. 7. Kardeşler arasında çekişme yaratan kişi. Rabbimizin dağdaki vaazda söylediği bir söz, aynı şeye olumlu açıdan bakmaktadır. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Onlara Tanrı oğulları denecek. Çekişme yaratan birçok kişi vardır ve bunların hepsi de bunu politik amaçlarla yapmamaktadır. Bu kişiler mahallenizde yaşamaktadırlar. Belki de kilisenizde bulunmaktadırlar. Evinizde bile bir tane olması mümkündür. Hatta şu anda üzerinde oturduğunuz yerde oturan kişi bile olabilir. Dostum, aile üyeleri ya da Mesih'teki kardeşler ya da iş arkadaşları arasında sorun oluşturmak Tanrı'nın nefret ettiği bir şeydir. 7 günahtan oluşan bu liste bir ayna gibidir. Ona baktığımızda rahatsız oluruz çünkü orada kendimizi görürüz. Sizden Tanrı sözünün bu aynasında kendinize uzun uzun bakmanızı rica etmek istiyorum. Siz ve ben kendimizi gerçekten gördükten sonra Tanrı'ya gidip bu şeyleri ona itiraf edelim. Ona karşı dürüst olalım ve ondan bizi temizlemesini isteyelim.